Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz, hoş bulduk.
Hoş gördük ustam. Güzel de.
Şimdi hocam, bu nefsi emmarenin bir özelliğini söylemeyi unuttum geçen hafta. Şimdi söyleyeyim.
Evet.
Hocam nefsi emmare yaptığı pisliklerden gururlanır, övünür, asla pişman olmaz. Yani şizofren tiple geldi böyle değil mi? Yani
Psikopat,
psikopat.
sosyopat.
Evet,
He.
yani ne var
Cinayet
kardeş?
işliyor ama hiç
Dövdükse
umurunda
dövdük.
değil yani.
Vurduksa vurduk. Ne var bunda yani? O da onu bana şunu yapmasaydı. Hocam bu belki nefsi emmarenin en başta gelen özelliği. Herkes hata yapar.
Evet.
Her insanın bir kusuru olur ama hani kusurunu sev dedik ki geçen haftada.
Evet.
Tamam da bu adam kusurunda övünüyor. O yüzden yani nefsi emmarenin böyle bir kurtulmamız gereken bir taraf var. Ne kadar erken kurtulursak o kadar iyi.
Evet, yani geçen hafta İsrail örneğini de vermiştiniz. Devlet olarak bir nefsi emmare sembolü. Tam dediğiniz hocam, kendi yanlışları ve kötülüklerini bile bir övünç vesilesi olarak kendisinde görüyor yani.
Çocuk öldürüyor, pişman olmuyor. Hastane bombalıyor, kilise bombalıyor. Yani bugün bütün insanlığın hocam, üç aşağı beş yukarı ittifak etti. Bazı değerler var değil mi? Çocuğa,
Evet.
kadına dokunulmaz. Hastaneye, kiliseye, camiye, mabede
Okullara
dokunulmaz şeklinde bir
dokunulmaz.
anlayış var hocam bütün insanlıkta. İsrail hocam bunu da yıktı.
Evet ve dünyada hocam çatışmalarda bu yıla kadar yılda bir yılda ölen çocuk sayısı dünyanın dört bir tarafındaki çatışmalarda öldürülen çocuk sayısı 500 civarında oluyordu. İsrail 40 günde bu rakamı 10 katı çocuk katletti.
40 yıllık çocuk öldürdü yani. 40 yıl boyunca öldürecek çocuğu neredeyse işte 40 günde öldürdü gibi.
Yani bu çok dehşet bir şey. Bir de bütün dünyada öldürülen çocuk sayısıyla hepi topu 2,5 milyon civarında olan Gazze halkında öldürdüğü çocuk sayısı düşününce hakikaten bir şey
Bir de
var.
hocam şöyle bir şey var. Diğer savaşlarda kimse kasten çocuk öldürmüyor zaten. Ha, bomba atıyor adam. Çocuk adı ölüyor. Bu adamlar hocam kasten
Evet.
hastaneleri bombalayıp küvezdeki çocukların nefessiz kalmasını bile istiyor hocam bunu yapıyorlar. Orada bir fark da var yani.
Evet, orada stratejik bir tercih var. Orada şey hocam, ilginç bir nokta. Kutsal kitaplarına eklentileri var. Bunlardan bir tanesi hocam Samuel'le ilgili bir bölüm ve Samuel'le ilgili bölümde Amaleklilerden bahsediyor. Tarihte İsrailoğullarının düşmanları. Orada bir mesaj var. O mesaj çok ilginç hocam. Diyor ki, şimdi git Ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Şimdi buradaki tabii tarihteki Amalekliler ile şimdiki Filistinleri özdeşleştiriyorlar. Netanyahu bu yönde bir şey vermişti. Bir mesaj vermişti. Amaleklilerin Filistinler olduğuna dair bir orduda konuşma yapmıştı. Askerlerin bundan anladığı hemen 1. Samuel 15. bölüm 3. pasajda geçen bu demin vermiş olduğum mesaj. Ve çocuk öldürmeyi hocam, çocuk öldürmeyi kutsal bir mesaj olarak görüyor fundamentalist Yahudiler.
Hocam işin acı tarafı yani biz Müslümanlar Allah'a şükür asla çocuğa kadına dokunmayız. Peygamber Efendimiz yasaklamış kadınlara çocuklara din adamlarına dokunmayın diyor. Askere bir şeye gönderirken bir cihada. Şimdi hocam buna rağmen İslam Müslümanlar hep böyle kökten dinci, fanatik oluyor. Bu tür sivil öldürmeyi, çocuk öldürmeyi meslek edinenler de ben de sizin medeniyetinizin bir parçasıyım diyor. Yani Netanyahu bunu söylerken.
Evet.
Psikolojik açıdan hocam en tehlikeli işte bu tür dindar psikologlar. Psikolojik açıdan dindarlardaki sapmalar çok tehlikeli. Çünkü ibadet ruhuyla yapıyor adam bunu. Yani bırak vicdanın sızlamasını.
Şey gibi, IŞİD
Evet,
gibi yani.
evet, evet.
Dolayısıyla böyle bir sapkınlık aslında nefsi emmarenin de karakteristik özellikleri. Yani o kendi bencil çıkarları uğruna her şeyi, her değeri, insanlığın en büyük ortak değerlerini bile yok sayabiliyor demek yani.
Hocam biz mesela birazdan bir tercih yapmak zorunda kalsak. Ya ben şurada 5 lira kaybedeceğim. Ama devletimiz ve halkımız 5 milyon kaybedecek. Deriz ki ya ben 5 lira kaybedeyim de bu kadar insan 5 milyon lira kaybetmesin deriz mesela değil mi? Normal bir insan bunu der.
Evet.
Ama hocam nefsi emmare sahibi adamlar bir kuruş ben kaybedeceğime bırakın benim ülkemdeki bütün insanlar milyon kaybetsin. Bana ne? Yeter ki ben 1 liramı kurtarayım derdinde olur. Yani bu bencillik tam böyle putperestlik şeklinde oluyor işte.
Hocam Frager Kalp, Nefs ve Ruh kitabında geçen değinmiştik şeyi vurguluyordu. Nefsin özellikle bilinç altındaki çalışmalarından bahsediyordu. O zaman bilinçaltı ile şey arasında bilinçaltını keşfetmek için şey de etkili bir faktör herhalde. Rüyalar da bir etkili faktör. Nefsi emarindeki rüyaları bu açıdan nasıl görmek lazım?
Şimdi hocam tabii o nefsane tarikatlı renkler de vardır işte. O renkler rüyada görülünce sarı bir kıyafet giydiniz, siyah bir kıyafet giydiniz. Ona bakarlar. İşte rüyamda yılan öldürdüm. Ha, demek ki nefsini öldürmüş şeklinde. Bu her tarikat tabii geçerli değil yalnız. Bu nefsane tarikatlı da geçerli. Hatta geçen bir latife yapayım. Bir arkadaş geldi bana. Ya benim babaannem çok akıllı bir kadın diyor.
Evet.
Şeyhine gidiyor şimdi. Rüyamda şeyhim işte kedi öldürdüm. Aa sen diyor şu makama ulaştın. Şeyhim diyor bundan sonra bir yüksek makama çıkmak için ne görmem lazım? Rüyamda diyor köpek öldürmen lazım. Kardeşim kurguluyor hocam bunu. Şuur altına işaret fişeğini çaktı. Aradan 3 ay geçiyor. Bu sefer köpek öldürüyor kadın rüyasında. Gidiyor şeyhim ben. Yani sadece rüyayla da olmadığını söyleyeyim hocam. Sadece rüyayla olmaz.
Evet.
İnsan kemaatine bakarlar. Hatta hocam bizim tasavvuf ilginçtir. Tasavvuf tarihinde.
Böyle o zaman sadece rüyalarına bakarak uçup
değil,
kaçanlar
yok.
Tasavvufun esas haline yolunda bakarlar. Değil yani.
Hatta İbn-i Sirin'de iki adam geliyor. Birisi ben rüyamda ezan okudum diyor. Kur'an'da iki şekilde ezan okunma geçiyor. Birisi feezzene müezzinin diyor Yusuf Aleyhisselam zamanında. Birisi diyor ezan ilan etmek manasına. İçinizden birisi diyor sultanın altının kasesini çalmış diye oradaki ezan bu manaya gelir. İlan etmek manası. Bir de başka bir yerde geçiyor İbrahim Aleyhisselam'a emir. Ezan oku. Yani insanları buraya çağır şeklinde. İbn-i Sirin'e geliyor iki kişi. Adam haline bakıyor. Sen hırsızlık yapacaksın. Elin kesecekler diyor. Çünkü hırsızlıkla alakalı bir Kur'an'da referans var. Bu ezanla alakalı. Diğerine hacca gideceksin diyor. Salih bir insan. Şimdi yani sadece rüyayla olmuyor bu işler. Adamın haline bakıyorlar. Hali düzgün. Gördüğü rüya da düzgün. Bir makam yükselsin. Ama adamın hali perişan. Belki şuur altından gelen bir şeyle o rüyayı gördü. Çok böyle illa bu rüyayı görmem lazım diye düşüne zorla o rüyayı gördü. Şimdi hocam akşam çok bir şey düşünseniz gece rüyanıza girmez mi? Girer.
Evet.
Genelde girer yani hani.
Ya mesela diyelim ki hocam tuzlu yemek yemişsinizdir. Gece rüyanızda yani nehirden su içiyor olursunuz yani.
O vücudun ihtiyaçları rüyalarımızı bir şekilde
etkiliyor yani. Ya da diyelim ki şeyse hava çok soğuksa, ev çok soğuksa hocam rüyanızda kendinizi kutuplarda görebiliyorsunuz. Ben görmüştüm bir defa da yani ne işim var demiştim burada. Meğer kaloriferler sönmüş, hava çok soğuk, pencere açılmış falan filan yani.
Ve sıcak bir Ramazan günü oruçlusunuz, uyudunuz, rüyanızda dondurma yalarsınız. Çünkü nefis de istiyor onu şimdi. Beyni etkiliyor. O yüzden şey efendim bakar müridin haline, gidişatına, duruşuna rüyayı uygular ya uygulamaz. İmam Rabbani'nin çok güzel bir sözü var. Bir insan diyor rüyasında kendisi sultan görse sabah kalktığında sultan olmaz. Ama ve lakin şöyle bir işaret de vardır rüyada. Evladım çalış çapala sen de bir gün gelir sultan olur. Ama hangi sultan diyelim ki iyi bir doktor sultan yani mesleğinde en üst noktaya ulaşırsın şeklinde bir orada bir müjde vardır diyor. Yani rüyalarım hocam böyle bir konumu da var onu da söyleyeyim. Çünkü tasavvuf genelde bir kısım insanlar rüya müya böyle keşif keramet gibi algılıyorlar. Bir kısım insanlar rüyanın hiçbir kıymeti yoktur diyorlar. Bence ikisi de aşırılık.
Evet.
Dengeyi korumak lazım. Hocam yok muydu? Ben de size bir soru sorayım.
Evet.
Rüyaları çok. Rüya yorumları falan yapardı. Jung değil miydi o?
Ha Jung evet. Psikanaliz ekolünden psikanaliz ekolü Freud ile başlıyor. Ve rüyaları son derece önemsiyor. Aslında o büyük ölçüde Yahudi Kabala geleneğinden esinlenerek bir rüya teorisi oluşturduğu söylenebilir. Ama Freud'un rüya yorumları çok indirgemecidir yani o anlamda. Yani sivri olan mesela şeyi sivri olan her şeyi erkek cinsel organıyla, çukur olan her şeyi kadın organıyla ilişkilendirir. Çok fazla indirgemece. Jung'un ki o anlamda şeydir. Çok daha geniş bir yelpazede yorum ve o anlamda tasavvuftaki rüya yorumlarının yelpazesine doğru bir açılımı vardır. Jung'un dışında başka psikologlar arasında da özellikle transpersonal psikolojide de rüya yorumları önemsenen ama bazı psikoloji ekollerinde ise diyelim ki bilişsel davranışçı ekolde hiç yeri yok yani ya da Carl Rogers'ın danışan merkezi psikoterapiste rüya yorumuna hiç şey verilmiyor, yer verilmiyor. Freud ama şey der, bilinçaltına giden kral yoldur rüyalar için der.
İnsanın bilinçaltını anlamak için?
Yani o kral yolu çok şey, çok önemli bir yoldur. Bu açıdan dediği doğru ama rüyalara yüklemiş olduğu anlamlar çok indirgemeci ve bugün artık kabul görmeyen indirgemeci yaklaşımı nedeniyle biz de biraz daha geriden gittiğimiz için Türkiye'de hala psikoloji çevrelerinde klasik psikanaliz bir miktar yankı bulunuyor. Yoksa mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sigorta sistemi psikanaliz tedavisini kabul etmiyor. Zaten ortalama 2-3 yıl süren bir tedavi ve sonucunda ne kadar başarılı olduğu çok fazla tartışmalı bir şey.
Zaten hocam insanlar 200 sene içinde %50 kendi kendine iyi oluyormuş. Böyle evet. Olunca yani psikanalizden mi iyi oldu yoksa kendi kendine mi iyi oldu? Bunu tespit edemedikleri için bundan vazgeçmişler hocam.
Bir de tabii şey de var. Mesela bir insan çocukluğundaki negatif şeyleri bu kadar kurcalarsa.
Abartırsa.
Ve abartırsa. Yani bir de değiştiremeyeceğin şeyler. Geçmiş zaman. Bu insan orada kalır diye savunan şeyler var. Psikoterapistler var. Rollo May mesela varoluşçu psikoterapist bunu vurguluyor. İnsan diyor çocukluğunda takılıp kalır bu durumda. Bir de oradaki hep negatif şeyleri ve abartılı bir şekilde.
Bir de hocam çünkü, düşmanlık da oluyor sanki. Anneye babaya düşmanlık oluyor. İşte annem babam bana şöyle davrandı falan filan.
Tabii çünkü şey daha çok anne babayla kurulan ilişkiler üzerinden yürüyor Freud. Halbuki insanın yaşamında sadece anne baba değil kardeşler, hatta arkadaşlar, akraba çevreleri, hatta sosyal çevre daha geniş anlamda hepsi insan üzerinde bir etki. Bir de insan üzerinde değişiklik yapabileceği konular üzerinden yürümesinin bir anlamı vardır. Geçmiş zamanı değiştiremezsin ama şimdi burada yeni bir sayfa açabilir misin? Açarsın yani.
Ki hocam pek çok insan da, yani ilginçtir hocam, çok kötü çocukluğu var, adam olmuş evliya. Çok iyi çocukluğu var, adam olmuş eşkıya. Yani böyle bunu işte bu psikanalizin de bu takıntısı illa çocukluk diyor. Halbuki öyle değil. Yani çocukluğunu kötü yaşayıp da iyi insan onlar da var.
Evet.
Tersi de mümkün.
Ya mesela Stanislav Grof, transpersonel psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi. O YDS diyor. Yoğunlaştırılmış deneyim sistemleri diyor. Yani senin yaşamında çok böyle büyük etkisi olan olaylar diyor. Bunlar bir kısmı çocuklukta olur ama bir kısmı diyelim ki ergenliğe geçişti hocam. Bir yüksek yoğunluklu bir deneyimdir. Bir insanın iş hayatına atılması, bir insanın yakınlarından birilerini kaybetmesi sayılabilir. Yani pek çok şey insan için mesela bir şey yaşamak, trafik kazası yaşamak, bir yakınını kaybetmek bunlar mesela insanlarda aynı zamanda bir ruhsal açılım penceresi de olabiliyor. Hatta Stanislav Grof ve karısının hocam psikospiritüel kriz merkezi var. Yani bu tür krizi yaşayan insanların ruhsal açılımını desteklemek için. Bizde diyelim ki klasik yöntem daha çok dünyada şeydir. Böyle insanlara hemen farmakolojik bir operasyon yani ilaç yüklemesi yapıyor. Halbuki orada aslında bir şey yaşıyor. Ruhsal aydınlanma yaşıyor. Onun kendini açmasına izin vermek gerekiyor yani.
Hocam hatta bu Gazze meselesini sık sık gündeme getiriyoruz haklı olarak. Hocam Batıların anlayamadığı bir şey var. Ya bunlar nasıl burada dayanıklı? Çocuğu ölmüş doktor devam ediyor mesleğine. Gazeteci çocuğu ölmüş, ailesini kaybetmiş, bir kendisi kalmış ama ben bu işi yapmak zorundayım diyor. Bu direnç, bu resilience diyorlar hocam. Nasıl olur diye bir kısım insanlar hocam İslam'a girdi. Ya biz diyorlar yani Avrupa'da kahvemiz eksik olsa keyfimiz kaçıyor. Oturup üzülüyoruz, krize giriyoruz. Kedim ölse pet diyor hocam. Kedim öldü diye adam terapi oluyor aylarca. Bu adam evet. Çocuğu ölmüş, evini kaybetmiş. Hala yüzü gülüyor, elhamdülillah diyor. Bu nasıl olur? Şeklin hocam İslam'a girenler, İslam'ın verdiği bu manevi gücü, bu krizler karşısındaki bize verdiği manevi gücü görüp de İslam'a girenler de çoğaldı hocam, haberiniz olsun. Bu da ayrı bizim konuyla ilgili hocam.
Evet kesinlikle. Yani mesela orada insan aciz ama insan Allah'a dayandığı zaman mutlak sonsuza sırtını verdiğinde oradaki gücü hakikaten olağanüstü bir güç oluyor dediğiniz gibi. Hocam Frager şeyde kitabında İçimizdeki Firavun ve içimizdeki Musa başlığı var. Diyor ki nefsin ilk düzeyi kibirli zalim bir firavun gibidir diyor. Zamanında firavunlar yeryüzündeki en güçlü uygarlıktı. Ama bu firavunluk onlara yetmiyordu. Yani iktidar onlara yetmiyordu. Başka bir şey daha istiyorlardı diyor. Kendilerine tapınılmasını istiyordular. Nâziât suresindeki ene rabbukumul ala.
Ya ben siz en büyük ilahınızım.
En büyük Rabbiniz, Rabbinizim mesajı mesela. Ve nefsi emmare diyor bunun için güç, övgü, hayranlık, hatta tapınma istemek gibi saplantılı özellikleri vardır diyor. Bu kısmı biraz daha şey edelim hocam, irdeleyelim isterseniz. Nedir bu güç, övgü, hayranlık ve tapınma? Yani nasıl tapınma isteyebilir ya,
hocam,
yani bir insan?
Allah bizi, hadis unutmayalım, kendi sureti üzerine yarattı. Şimdi biz bazı hususta Allah Celle Celaluhu'ya benziyoruz. Ruhen tabii. Yani fiziken değil.
Evet.
Hocam Allah bizi niye yarattı? Bizi kulluk etsin diye yarattı değil mi? Demek hocam insanda da böyle bir saygı, sevgi, bekleme durumu var. Başkalarından takdir görme. Ki hocam psikoloji biliyorsun çok büyük motivasyondur bu.
Evet.
İşte like hikayesi var ya sosyal medyada.
Evet, evet.
Hocam esasında bu ayet-i kerimede geçeni biz bunu çok gördük etrafımızda. Bakın diktatörlere. Değil mi? Ya adam her dediği oluyor. Yediği önünde yemediği arkasında yok diyor. Bana tapacaksınız. Dedesinin babasının putlarını yaptırıyor. İşte efendim büstlerini yaptırıyor her tarafa falan filan. Ve hakikaten yani iş o noktaya geliyor. O yüzden bu biraz hocam şeyle imkanla yalnız alakalı. Yani şimdi bir çöpçü bana tapın demez. Kim der? Ticarette başarılı olmuş. Milyar milyar paralar kazanmış. Artık ya ben çok akıllıyım. Benden daha akıllısı yok diyecek haldeyken.
Evet.
O zaman kendine tapınılsın ister. Veya siyasette veya ticarette veya ne bileyim işte askeriyede iyi bir komutan falan her savaşları kazanmış. Hatta Halid bin Velid radıyallahu anh'ı Ömer Efendimiz görevden almış. Hiçbir kabahati yok. Niye biliyor musun?
Niçin?
Halk demiş ki ya bu Halid bin Velid varsa kesin savaşı kazanırız. Allah'a değil de ona güvenmeye başlamışlar. Halid bin Velid varsa tamam bu iş bitti. Yani onu böyle gereğinden fazla takdir etmeye başlamışlar. O da tutmuş ona er yapmış. O da dememiş ki ya kardeşim ben yıllarda generallik yaptım. Genelkurmay başkanı yaptım. Nasıl er olurum demeden eyvallah demiş. Er olmayı kabul etmiş. O da çok ilginç. Demek ki nefsini aşmış bir insan. Esasında bu sevilme arzusu hepimiz de var. Ama hocam bu aşırısı yani şöyle baba düşünün Ali Rıza hocam. Eve gelince
evet.
Yaprak bile kımıldamayacak. Hep benim dediğim olacak. Benim dediğimi seveceksiniz. Ben izin verirsem şunu yaparsınız. Vermezsem yapamazsınız. Tam diktatörlük ya. Ben buna şey hastalığı diyorum. Diktatörlük hastalığı. Tanrılaşmak.
Evet yani hep benim dediğim olsun. Ben hep her dediğim doğrudur. Hiç yanlışım yok. Hiç yanlış söylemedim. Hiç yanlış yapmam. Hiç kötülük çıkmaz. Yani gerçekten hocam şey böyle kendilerini meleksi olarak algılayan insanlardan hakikaten korkmak gerekiyor. Çünkü kendilerinden bir kötülük ve yanlışlık çıkmayacağına inandıkları için çok tehlikeli oluyorlar. Her yaptıklarının dost doğru olduğuna inanıyorlar yani.
Hatta hocam küçük bir test de burada hemen yapabiliriz. Yani bir insan dedi ya Ali Rıza hocam ya Süleyman Bey sizde şu hatayı gördüm. Dediğinde adama kızıyorsak bil ki bizde bir rububiyet şeyi var. Tanrı olma hastalığına kapılmışız ama henüz daha çok büyümemiş o. Çünkü ya sana bir adam desek ayakkabısını akrep gördüm hocam o akrebi çıkar dese sevinmez miyiz? Teşekkür etmez miyiz adama? Sen diyorsun kardeşim sana ne ya? Sen kendi tencere dibin kara. Sen kendine baksana diye adama kızıyorsak ha biz demek ki nefsimizi bayağı putlaştırmışız demek Allah göstermesin.
Hocam burada aklıma ne geldi? Diyeceksiniz ki nereden geldi, nasıl geldi? Tapınma deyince geldi. Auguste Comte hocam 1857'de öldü ve pozitivizm felsefesiyle beraber 19. ve 20. yüzyılı en çok etkileyen düşünürlerden birisi. Auguste Comte. Bir de tabii şey, bilimin de tabulaştırılmasında, tanrılaştırılmasında da önemli bir misyonu var bu pozitivizme. Şimdi Comte hocam şey, ateist. Ateist ama ömrünün ileriki zamanlarında hocam ilginç alternatif bir şey kuruyor, din kuruyor. O da bir sevgilisi var hocam, De Vaux diye bir kadın. Onu şey ilan ediyor, tanrıça ilan ediyor ve periyodik olarak ona ibadet edilmesini, çeşitli ritüeller vesaire bir şey yapıyor hocam. İlmihalinde yazıyor, pozitivizmin ilmihali diye. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarında da var. Çok ilginç hocam, bu Comte Tanzimat döneminde Osmanlı sadrazamına şey gönderiyor, bir mektup gönderiyor, uzun bir mektup. Ve şey, siz galiba din değiştireceksiniz diyor, benim dinimi deneyin diye yani.
Hocam çok bir şey aklıma geldi. İnsanın da tapınmak bir ihtiyaçtır. Allah bizi ibadet etmek, tapmak üzere yaratmıştır. Bazı insanlar hocam bunu tersine çeviriyorlar.
Evet.
Yani kul olacak ki Rab olmaya özeniyor. Hatta hocam bu kitapta geçiyor. Güzel bir hikaye var orada. Adam bir saça gidiyormuş. Çok yorulmuş falan. Allah'ım demiş, bana bir eşek gönder de binerek gideyim. Bir bakmış çalılar arasında bir eşek geliyor. Hemen sevinmiş. Tam eşeğe binecek. Oradan böyle pala bıyıklı bir şey diyelim, eşkıya. Sen demiş sufi misin?
Evet.
Ben sufi hiç sevmem demiş. Siz demiş millete bir şey dersiniz, kendiniz yapmazsınız. Al şu eşeğin sırtına bakayım demiş. Şu demiş dağa kadar çıkar. Allah'ım demiş, bir şey istedik ama ters mi anladık acaba demiş talebimizi. Yani biz senden binmek için eşek istedik. Sen de sırtımıza eşeği yüklettin. Şimdi Allah bizi kul olsun diye yaratmış. Eğer kul olamazsak hocam farkına varmadan Tanrı olmaya çalışıyoruz. Çünkü kulluğu kabul etmiyorsun. Diyorsun ki yok ben kul değilim ya, ben yaratılmadım. E o zaman ne, ikinci şık nedir? E ben yaratıcı olayım o zaman gibi. Böyle bir anlayış
yani,
da var.
Yani Kont'un hikayesi Tanrı'yı inkar ediyor. Sonra kendisi bir dini inkar ediyor. Sonra kendisi bir din icat ediyor. Nietzsche'nin sözü ünlüdür ya hocam, Tanrı öldü diye. Ama sözünün devamı var. Onu biz öldürdük. Öyleyse onun yerine geçmeli değil miyiz diyor.
Ama geçememiş. Geçebilmiş
evet,
mi?
Bir karikatür var hocam. Birinci karikatürün birinci kısmında Nietzsche diyor Tanrı öldü. İkincisinde mezar taşı var. Nietzsche öldü. Altında imza Tanrı.
Eyvallah hocam. Yani hiç kimse Tanrı öldü diyenlerin hepsi ölüyor.
Evet.
Hiçbirinin de akidesi ve felsefesi ve ideolojisi de uzun yaşamıyor. Onu da söyleyeyim yani.
Evet. Yani dolayısıyla insan tapınma konusundaki güdüsünü doğru kullanmadığı zaman birdenbire kendisine başka tanrılar icat edebiliyor yani.
O yüzden hocam bizim sufilikte yani hep zikirle başlıyoruz ya. Tamam psikolojimizi düzelteceğiz ama önce bir sağlam akide olacak. Allah'a güzel bir kulluk. Allah'a inanacağız. Onu seveceğiz. Ondan sonra hocam psikolojimiz düzgün olacak. Sen şimdi Allah'a inanmadığın zaman istediğin kadar yoga yap, tefekkür yap, meditasyon yap. İşi başından kaybedersek hocam sonu sıkıntılı oluyor. Onu da söyleyeyim yani. Yani bizim programımızın da ana özelliği hem tasavvufu, dini sağlam götürmek hem de psikolojimizi düzgün tutmak.
Evet, şimdi burada şeye atıf yapmış Frager. Diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi'nin beyitlerine yer veriyor. Musa da sende, Firavun da. Bu iki düşman da kendinde ara. Yani bunu sadece bir tarihi kıssa olarak okuma diyor yani. Senin kendi içinde de Firavun da var, Musa da var. İkisi birden var yani. Mevlana'dan devam ediyorum. Musa kıyamete kadar vardır. Nuru hep o nurdur. Başka nur değil. Değişen yalnız kandil. Bu kandilin fitili başka. Başka nuru değil. O hep alemden. Kandile bakarsan kayboldun gittin. Işığa bakacaksın yani. Hani bazen bir yere işaret edilir. Bak şurada diye adam parmağına bakıyor. Bu işaret ettiği yere bakman
Allah
lazım
hocam,
yani.
Bundan kastı da şu yani. Tabii dedi ya fitil değişir. Hani Peygamber Efendimiz gelince artık evet. Musa gitti, Peygamber Efendimiz geldi ama hocam şurası çok doğru. Hocam bir iş yaparken hep böyle bir şimdi savaş var değil mi? İyi bir iş yapacağız. Mesela hocam bir aslan avını yerken asla hocam bir tereddüt geçirmiş. Ceylan yiyeyim mi yemeyeyim, bunun çocukları mı vardır işte, yavruları olabilir. Ya bu helal mi haram mı, böyle bir düşüncesi yok. Yani affedersin bir öküz bir tutam ot gördüğü zaman ya bir tefekkür edeyim, otu buraya kim koydu? Ya helalsa ya haramsa diye düşünüyorum.
Komşunun anlamayız.
Hiç yani ve kimse de öküze kızmaz ya kardeşim, yani bahçede niye pırasaları yedin, lahanaları yedin demez.
Öküzün öküzlüğünde sorun yani, yok, sorun insanın öküz olması.
Ha şöyle, çünkü onun hocam direnecek bir güç yok. Yani savaş yok onun iç aleminde. Bizim iç alemimizde hocam önce deriz ki ya bu yan komşundaki sebzeyi ben yiyemem dersiniz. Ama nefis der ki ya boş ver, kim görecek, ye gitsin der mesela. İşte bu çatışma olduğu için Musa hocam ruhumuz. Her daim bize güzellik emrediyor. Bak şunu yapma, hatalı iş yapma, kimsenin hakkını yeme, kimseye rahatsızlık verme. Nefis de diyor ki, o da Firavun hocam. Ya diyor benim keyfim böyle istiyor. Ben kuralı koyan benim diyor. Keyfim böyle istiyorsa demek ki bu yaptığım iş %100 doğrudur. İşte hocam sen diyor sakın diyor Mevlana, o diyor Nil Nehri'nde Musa'yı boğma. Firavun'u boğmaya çalış. Yani nefsini kontrol et. Hani Mevlana'nın evet. Çok güzel bir şeyi var. Şöyleydi. Ya diyor bazı insanlar böyle Kur'an-ı Kerim keyfine göre tevil eder. Yani tevil biraz değiştirmek manası da var. Yorumlar. Bir adam diyor Kur'an'ı tevil edeceğine değiştireceğine kendini değiştir.
Evet.
Şimdi o yüzden hani güzel bir şey yapmış. Biz burada hocam her daim Musa'nın yanında olalım. Asla Firavun önce nefsimiz. Bazen dışta da Firavunlar var değil mi?
Evet. Yani
kötü politikacılar, kötü işte ilim adamları, kötü doktorlar neyse. Onlara uymayacağız hocam.
Hocam Fragger şeyi atıf yapıyor. İsrailoğulları diyor Hazreti Musa Firavun'a kölelikten kurtardı ya. Firavun diyor nefsi emmare. Oradaki İsrailoğulları ise ne? O nefsi emmareden çıkıyor. Hepsi Musa'nın yolunda oradan bir çıkış yapıyor.
Keşke hocam onun yolunda olsalar değil mi?
Şimdi geldiğimiz noktada ise ne oldu hocam? İsrailoğulları firavunlaştı.
Eyvallah.
Filistinler şimdi orada o kölelikten kurtulmak için isyan ediyorlar.
Allah yardım etsin hocam onlara. Yani hakikaten dediğiniz gibi İsrailoğulları tanrı olma peşinde insanların hayatına istedikleri hükmediyorlar. Ayırt etmeden öldürmeye çalışıyorlar. İnşallah hocam Gazze'li kardeşlerimiz bu köleliği kıracaklar. Oradan bir Musa çıkacak. İşte 5000 küsur çocuk öldürdüler ama merak etmeyin. 500 milyon da öldürseler bu ümmetten illa bir yani Musa çıkar.
Çok ilginç değil mi hocam? Firavun da içlerinden bir Musa çıkacak diye kehanet çocukları katletmişti.
700 bin civarında bir rivayet var hocam. Çok ciddi bir rakam.
Ve yani. Musa'yı kim büyüttü hocam?
Kendi sayesinde büyüttü.
Kendisi ya, büyüttü.
Eyvallah.
Yani o bakımdan umutlu olmak gerektiğini söylemek lazım ama bu umut böyle sözel, söylemsel bir umut değil. Eylemle desteklenmesi gerek. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yaparak biz ancak yanlışa karşı, kötülüğe karşı dur diyebiliriz. Yoksa sadece oturduğumuz yerden dua ederek, Allah'ın bizden istediğini biz Allah'tan isteyerek sonuç alamayız herhalde değil mi hocam?
Evet hocam, yani o yüzden önce boykot, bu tür destek veren hocam. İlla
evet.
Yani bir Yahudi vatandaşı bir dükkan açmıştır, bilemeyiz niyetini. Ama destek açık hocam, Ali'ne destek verenler var şimdi.
Evet.
Oradan başlamak lazım bir kere. Hocam, hocam bir de iyi çalışıp, hakikaten hocam silahın da en iyisini biz yapalım. Yani atom bombası mı yaptı adam? Biz de hocam anti atom bombası yapalım. Ne demek yani? Atom bombasının tesirini anında yok etsin. Veya onun üzerine çevirsin.
Evet.
Şeklinde hocam çalışarak inşallah bu aramızdaki teknolojik şeyi kapatalım yani.
Evet hocam, artık finale geldik bugün de.
Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza, dilinize, gönlünüze
sizin
sağlık.
Sizin de cümlemizin.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz, bu hafta da bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.